Ayrım 54, Büyük Hesaplaşma, Jack de Brule, sayfa 501. Valdez Limanı. Ebu Elam Hope'un telsiz donanımını iptal etmek için patlayıcıları yerleştirdikten sonra Filika'ya inecek zamanı zor bulmuştu. Çok az bir pay bırakmıştı. Deniz terminalinin alarmlarını duyduğunda Valdez Körfezi'nin girişindeki kayalık plajların tam 1,5 kilometre açığındaydı. Kerikov nitrojen paketlerini patlatmıştı. Elam, Hope'daki bombaları patlatamayacak kadar göz önündeydi. Bombaları o anda patlatması dikkat çekerdi ve onun kendisini Anchorage'daki havaalanına götürecek bir araba çalabileceği bir süreye ihtiyacı vardı. Geçen her saniye artık Ivan Kerikov'un kaderine terk edilmiş gemiden kaçma olasılığını arttırıyordu. Ve Rufti'nin verdiği en kesin emirlerden biri de Rus'un sağ kalmamasıydı. Elam ihtiyatla Kerikov'u öldürmeye duyduğu arzu arasında bir denge kurmuştu. Karaya ulaşana kadar tedbirli olmanın öncelikli olduğunu biliyordu. Zodiac'ı Valdez'e yönlendirmeyi düşündüyse de büyük bir olasılıkla Eggie Johnston'ı kaçırırken görülmüştü. Lastik botla tesislerin yakınında karaya çıkıp sıvı nitrojenlerin patlatılmasının yarattığı karmaşanın arasında bir araba çalabileceği Alyeska terminaline gitmesi onun için daha akıllıca olacaktı. Omzunun üzerinden baktığında Hope'un güvertelerinin sakin olduğunu gördü. Gençlerin hala sabah kutlamalarının tadını çıkardıkları belliydi. Elam patlayıcı kullanmaktan nefret ederdi. Fazla mesafeli, fazla kişilik dışıydı. O kurbanlarının öldüklerini görmek, kesilen bir boğaz ya da göğse isabet eden bir kurşunla yaşamları sona ererken onların korkularını koklamak isterdi. Daha önce de bomba kullanmıştı, evet, ve o zaman cinayetleri kendisi değil de bombalar işlemiş gibi hissetmişti. Zodiac'ı yakalayan büyük bir dalga Elam'ın rotasına odaklanmaya zorladı. Tanker yükleme tesislerinin hemen ilerisinde küçük bir akarsu koya dökülüyordu. İki yanında sık ağaçlar olan akarsu karaya çıkmak için ideal bir yerdi. Bu kadar uzaktan bile Ebu Elam deniz suyuyla yıkanan vadide alçak bir köprü olduğunu görebiliyordu. Alyeska erişim yolu yalnızca metrelerce ilerisindeydi. Mükemmel. Ufak botların işleyişlerine aşina olmayan Elam tüm dikkatini Zodiac'ı yönetmeye verdi ve akarsuyun akıntısına direnen botun motoru dipteki kahverengi alüvyon tabakasını karıştırana kadar da arkasına dönmedi. En sonunda döndüğünde eli hemen cebindeki patlayıcıya gitti. Minik insan şekilleri düzenli bir biçimde araştırma gemisinin sarı bordasından suya atlıyorlardı. Uzaktan bakıldığında batmakta olan gemiyi terk eden farelerden hiç de farkları yoktu. Peel üyeleri kaçıyorlardı. Kerikov da büyük bir olasılıkla onların aralarına karışmıştı. Bu konuyu düşünerek vakit kaybetmek istemeyen Elam, gemiden hızla uzaklaşan kırmızı noktanın hasarlı bir uçak olduğunu fark etmemişti bile. Zihni yalnızca Hope'a ustaca yerleştirilmiş kilolarca bombayı ve bu patlayıcıların yol açacağı ölümleri düşünmekle meşguldü. Cebindeki patlayıcıyı çıkarıp aktivasyon kodunu girdi, yeşil ışık yandığını görünce de giriş düğmesine bastı. Uçabileceğinin farkında olmayan ve henüz eli ayağı tutmayan bir kuş yavrusu gibi Cessna'nın aerodinamikleri de Valdez Körfezi'nin sularını yararak yol alan Mercer ve Eggie Johnson'ı gökyüzüne doğru havalandırmaya çalışıyordu. Eggie Cessna'yı dengede tutabilmek için mücadele ediyor ve iskele tarafındaki hasarlı kanadın eksikliğini telafi edebilmek için de sancak tarafındaki kanadın lastik pedalına neredeyse bütün ağırlığıyla yükleniyordu. Ama ancak uçağı yengeç gibi yana yatmış bir vaziyette tutabiliyor ve Cessna'nın burnu yol aldıkları noktaya göre neredeyse 30 derecelik bir sapma olduğunu işaret ediyordu. Mercer artık uçaklar hakkında Eggie'ye yardım edemeyeceğini bilecek kadar çok şey öğrenmişti. Elleriyle ayaklarını kontrollerden uzak tutuyordu. Kontrollere dokunmak yerine kumanda panelinin epey üstünde duran ufak aynaya odaklanmıştı ve Hope'un Cessna'nın bıraktığı dümen suyunda batışını izliyordu. Ne kadar hızla yol alırlarsa alsınlar, görünüşe bakılırsa hala araştırma gemisinin çok yakınındaydılar. Gemiye Kerikov'un paniğe kapılarak intihar olarak nitelendirilebilecek atlayışına neden olacak kadar çok miktarda patlayıcı yerleştirildiyse, o zaman Mercer'la Egan'in de başları dertte demekti. Yapacak daha iyi bir şey olmayan Mercer hala kokpitte olan viski şişesini kaptı ve kendisine biraz sıvı cesaret aşıladı. Resmen İngiliz donanmasına ait Hecla sınıfı bir araştırma gemisi olan MV Hope, şişe Mercer'ın dudaklarından uzaklaştığı anda yok olmuştu. Bir saniye önce aynanın ortasında görülen gemi, bir saniye sonra kırmızı, sarı ve siyah tonlarda çiçek açan ve bir patlamayla birlikte gövdesinden fırlayarak havada bir kavis çizen dev boyutlarda levhalar, metal, tahta ve et parçalarıyla gitmişti. Yıkım tamdı. Şok dalgası daha Cessna'ya ulaşamadan önce geminin ana bölümü dalgalı körfezin sularının altına batıvermişti. Ve suyun yüzeyinde öfkeyle yanan yağlarla gemiye mezar olan yerde yüzen insanlık acısının dışında geminin varlığını gösterecek hiçbir şey kalmamıştı. Aşırı basıncın yarattığı dalgalar Valdez'deki bütün dükkanların vitrin camlarının kırılmasına, 4 kişinin ölümüne yol açmıştı. Ve kamuya açık limanda demirlemiş en büyük teknelerin dışında hepsini alabora ederek 8 kişinin daha canlarını almıştı. Patlama birkaç dakika geciktirilmiş olsaydı ölen sivillerin sayısı daha da yüksek olacaktı. Zira pek çoğunun geçimlerini sağladıkları denizlerini paylaşan tesislerde alarmın çalmasına neden olan şeyi anlamaya çalışan meraklılar kıyıda yeni yeni toplanmaya başlamışlardı. Mercer'ın bağırışları Peel çevrecilerinden 12'si dışında hepsini kurtarmıştı. 8 kişi anında, 4'ü de daha sonra hastanede ölmüşlerdi. Patlamanın canlarını alamadığı iki olası kurban Eggie Johnston'la Mercer'dı ve onlar da canlarını kesinlikle kıl payı kurtarmışlardı. Mercer neler olduğunu anlar anlamaz elindeki şişeyi yere atıp Eggie'ye "Hazır ol!" diye bağırdı. Patlamanın meydana getirdiği sarsıntı Cessna'yı yakalayıp öyle yükseğe fırlatarak yan yatırdı ki uçağın pervanesi suyu yardı ve görüşlerini engelleyen bir su bulutu fışkırttı. Eggie hemen lövyeyi geri çekti, aynı anda da kuyruk dümenini serbest bıraktı. Uçak kalkmaya çabaladı, bir an için tekrar sabit duruma geldi, kızakları, kanatların ve sarsıntı dalgasının kuvvetleri uçağın istikrarını korumasına yardımcı oldular. Derken patlama sonucu yayılan eş merkezli dalgalar uçağa kadar ulaşıp onu harika bir dalga yakalamış bir sörfçü gibi biraz daha havaya kaldırıp Valdez körfezinde daha da hızla taşımaya başladılar. Patlamanın merkez üssünden saatte neredeyse 225 kilometrelik bir süratle çıkan dalgalar 10 metre yüksekliğinde su dağları oluşturuyordu. Pozisyonlarını korumalarında etkili olanın lövye ile pedallara verdiği ayarlar mı, yoksa uçağın deli gibi saldıran dalgalardan hoşlanması mı olduğunu bir türlü kestiremeyen Eggie, dalgaların en tepesinde bulunan uçağı kararsız bir biçimde kumanda ediyordu. Kulaklarının çınlaması kesilen ve etrafında taşkınca akan suyun sesini duymaya başlayan Eggie, bir de kahkaha duymuştu. "Bu kadar komik olan ne?" diye haykırdı. "Yarım saat önce benim uçuşumdan şikayet ediyordun. Bakıyorum da seninkinde de pek bir gelişme yok." Eggie tam galiz bir cevap yapıştıracakken üzerinde bulundukları dalga Alyeska'daki tesisleri koruyan ve tasarımcıları tarafından böylesi yıkımsal patlamalar değil de özellikle yer sarsıntılarının yol açacakları tsunami boyutlarındaki dalgalar düşünülerek inşa edilen deniz duvarına çarptı. Cessna'nın kızakları beton duvar yüzünden koptu ve dalga kuvvetinin büyük bir bölümü duvar tarafından hafifletilerek kayalık zemine fırlatılmadan evvel uçağın bir an kolayca yol almasını sağladı. Uçağın karnının zemine sürtünmesi hızlarını önemli miktarda azaltmıştı ve pervane kanatları bir deniz yaratığının dokunaçları misali arkaya kıvrılarak motor kapağına sarılmıştı. Yangın tehdidi gerçekti ve uçak durur durmaz hem Ege hem de Mercer koltuklarından fırladılar. Unutmayın, bu uçuş size 2 kat fazla mil kazandıracak. Mercer hava yollarıyla uçtuğunuz için teşekkür ederiz. İyi günler. Son sözcükler ağzından dökülürken Mercer hemen arkasında Ege ile birlikte uçağın kargo kapısından dışarı çıkmıştı. Operasyonlar binasına koşmaları hiç bitmeyecekmiş gibi gelmişti. İkisi de aldıkları yaralar ve son sürat durumu değerlendirmeye giden teknisyenlerle diğer elemanları taşıyan araçların önünden kaçmak zorunda kaldıkları için yavaşlamışlardı. Mercer bir hamlede kapıya yüklenip geçince kapının kenarı bahtsız bir elemanın tam göğsünün ortasına çarptı ve kadını 3 metre arkaya attı. Mercer sersemlemiş olan kadına aldırış etmeden kumanda odasına koştu. Oda tıklım tıklımdı. Çalan sayısız alarmın gürültüsünün arasında normal koşullarda sakin olan ancak o anda karşı karşıya kaldıkları felaketin boyutları yüzünden paniklemenin eşiğine gelmiş profesyonellerin öfkeli sesleri duyuluyordu. Andy Lindstrom kalabalığın ortasındaydı ve yüzü kıpkırmızı olmuştu. Bağırmaktan kısılmış sesi ise öfkeli hırıltılar halinde çıkıyordu. Göstergelerin yer aldığı çok sayıdaki paneli ve video görüntü birimlerini gözden geçirerek sevgili boru hattının gördüğü zararı saptıyordu. 20 kadar mühendis kıdem sıralarına göre etrafında toplanmışlardı. En kıdemlileri dolayısıyla da en deneyimli olanlar Lindstrom'un hemen yanında, kıdemsizler de odanın arka kısmında duruyorlardı. Penceresiz oda sigara dumanı ve korkudan kaynaklanan terlerin kokusuyla dolmuştu. Mercer tartışan sesleri bastırmak için bağırarak "Andy!" diye seslendi ancak gürültü onun sesini boğmuştu. Dikkatleri çekmek amacıyla Kerikov'un tabancasını çekip yere ateş etti ve ateşin ardından sessizlik yankılandı. Sakin bir tavırla "Ne kadar kötü Andy?" diye sordu. Etrafındaki şaşkın kalabalıktan rahatsız olmuşsa da duygularını gizleyen yüzünden hiçbir şey anlaşılmamıştı. "Tanrı Mercer, ne alt ediyorsun?" Lindstrom'un yüzündeki şok ifadesinin nedeni Mercer'ı silahla görmek, hatta onu sağ görmek ve boru hattını buz şekeri katılığına getirerek donduran sıvı nitrojen paketlerinin yarattığı stresin karışımıydı. "Seni tekrar görmek harika ama şimdi bunun için zamanım yok. Rus arkadaşım boru hattımı mahvetti." "Biliyorum." Mercer duygusal yanıtlar vererek gecikmeyi göze alamazdı. Andy yanıt verme fırsatı bulamadan konsolda oturan bir mühendis konuştu. "Hayır, bilgisayar günlükleri nitrojen paketlerinin patlamalarından 1 dakika önce sistemin faaliyetini durdurduğunu gösteriyor. Bilgisayarlar şu anda çevrim dışı ve görünüşe bakılırsa bir daha da asla çalışmayacaklar. Ön raporlar en az 40 noktada petrol akışının kesildiğini ve birkaçında daha minimal akış olduğunu belirtiyorlar. Biri Tanana nehrindeki asma köprünün ortasında olmak üzere en az 2 yerde parçalanma var." Mercer korkuyla "Köprü yıkılmış mı?" diye sordu. "Evet, petrol açık çek valflerden köprüye doğru akıyor." "Mosseydeniden şu bilgisayarcı nerede?" Mercer'ın yanında duran bir teknisyen 1 dakika önce bilgisayar odasındaydı diye cevap verdi. Mercer büyük bir hızla arkasına dönünce varlığını tamamen unuttuğu Egg'e tosladı. Boru hattının nitrojen paketleri yüzünden zarar görmüş olduğu gerçeği kızın midesine bulandırmıştı. Peel'ın bir üyesi olarak gıyaben de olsa kendisi de suçluydu. Mercer "bu iş daha bitmedi" deyip koridorda koşmaya başladı. Bilgisayar odası operasyon ofisiyle karşılaştırıldığında evrakları ve bilgisayar disklerini suni deri bir çantaya tıkıştırmakta olan telaşlı tipin dışında steril, temiz ve boştu. Mercer Ted Mosse'ye arkasına dönme şansı bile tanımadı. Sol elini kullanarak Mosse'nin kafasını masaya vururken diğer eli otomatik tabancayı yüzüne öyle sert dayamıştı ki genç adamın dişleri yanağının iç kısmındaki yumuşak cildi yırtmıştı. Mercer konuştuğunda sesinde had safhada bir öfke vardı ve gözleri nefretle parlıyordu. "Programı kapat, hemen!" Ağzından bilgisayar istasyonuna kan ve tükürükler damlayan Mosse'yi "kapatamam" diye kekeledi. "Kerikov nitrojenleri patlattığı anda sistemden atıldım." Mercer tabancanın horozunu çekti, tıkırtı odanın suskun sınırları içinde son derece kararlı bir ses çıkarmıştı. ''Çok yazık, program birkaç aydır sendeydi. Programa gizlice sızıp bir arka kapı yerleştirdiğini sanmıştım. Bu son hatandı ahbap.'' Mosse'yi bayıltmadan önce yaptığı blöfün etkisini birkaç saniye sürdürmesini istiyordu. Ancak adamı bayıltmasına gerek kalmamıştı. Mosse hemen çökmüştü. ''Dur, lütfen, Tanrım, beni öldürme, arka kapı var. Kerikov eski programını hazır duruma getirmem için beni işe aldıktan hemen sonra yerleştirmiştim.'' ''O arka kapıyı hemen kullan ve pompaların devreye girmelerini engelle. Yoksa Tanrı şahidim olsun, tetiği çekip beynini parmak boyası niyetine kullanırım.'' Mercer, Mossi'nin doğrulmasına izin verdi fakat tabancanın namlusunu kulağına sokmuştu. Genç adam parmaklarını klavyenin üzerine yayarak bilgisayarda çalışmaya başladı. Ege odanın arka tarafında hayranlıkla karışık bir saygıyla duruyordu. Mercer'ın hem duruma hem de Ted Mosse'ye karşı gösterdiği mutlak kontrol onu büyülemişti. Mercer'ı güçlü kılan silah değildi, adamın kendisiydi. Onun görüşleri ve kendine olan sarsılmaz inancı Ege'yi mest etmişti. Kendisi gibi hareketleri de Ege'nin gözüne ne kadar çılgınca ve tahmin edilemez gelse de onu çözdüğünde mantıklı tek yol aslında onunkiydi. Orada nemrut bir suratla ve gerilmiş bir vaziyette duran Mercer, Ege'nin o güne kadar karşılaştığı en çekici adamdı. Onun görüntüsü Ege'ye harika bir heyecan yaşatıyordu. ''Mosse en nihayet girdim.'' dedi. ''Bir dakika daha var.'' 30 saniye sonra kafanı uçuracağım. Hiç kimse, hatta Mercer'ın kendisi bile blöf yapıp yapmadığından emin değildi. Andy Lindstrom, Mercer'la Ege'nin peşlerine takılıp bilgisayar odasına gitmiş ve gözler önüne serilen dramayı bir an izledikten sonra Mosse'nin yanındaki pompa ve boruların durumunu gösteren bilgisayarın başına geçmişti. Program Soğuk Savaş'ın zirveye tırmandığı dönemlerde köstebeklerden biri tarafından kurulmuş olduğu halde ancak şimdi aktive edilmişti. 10 pompanın tamamı tam güce getirilmişlerdi ve yağ tapaları üzerinde müthiş bir karşı basınç oluşturuyorlardı. Mercer bunun olmasını engellemekte çok geç kalmıştı. Ancak boru bütünlüğünü korumak için hala dayanıyordu. Pompaları zamanında kapatabilirlerse boru hattı Kerikov'un planladığı şekilde parçalanmayacaktı. Mercer bakışlarını Mosse'den ayırmadan iç basınç diye sordu. Lindstrom boru kaplamalarının içinde neredeyse her algılayıcıda 1200 libre inç kare diye bağırdı. Maksimum dereceyi geçtik. Her şey her an parçalanabilir. Pompalar hala çalışıyorlar, işe yaramayacak. Mercer'ın bugün birisi daha bana aynı şeyi söylemişti diyerek kaçamak bir bakış attığı Ege yanıt olarak ona gülümsedi. Tükenmiş olan Mosse kendisini yiterek klavye başından uzaklaştı. En fazla yapabileceğim bu. Mercer durum diye aykırdı. Lindstrom 1200 libre inç kare şeyi patlatacak diye aykırdı. Algılayıcıların birinde aşırı bir basınç düşüşü var. Boru patladı. Pompalar hala. Dur. Pompalar devre dışı. Durdular. Korku dolu gözlerle izlerken Lindstrom'un sesi giderek kesilmişti. Boru hattı içine yerleştirilmiş dahili basınç sensörleri yükselmeye devam ediyorlardı. Ve artık maksimum toleranslarına ulaşmalarının %15 uzağındaydılar. Lindstrom nihayet tekrar konuşmaya başlayarak yoğun sessizliği bastırdığında sözlerinde heyecan vardı. Basınç her yerde düşüyor, düşüş düzenli. Of Tanrım, teşekkür ederim. Bu kaltağı sandığımızdan çok daha dayanıklı yapan kaynakçılara da teşekkürler. Mercer rahatlayarak ona baktı. Yüzü ve bedeni dün geceden bu yana nedenli hırpalandığını ortaya koyuyordu. Ya boru kesitlerini üreten çelik fabrikası? Lindstrom boşver onları, üreticileri bir Japon firmasıydı deyip bir kahkaha attı. Halen önemli bir felaketle karşı karşıya olmalarına karşın, binlerce varil petrol akıtan 3 koca delik vardı, boyutları idare edilebilecek seviyeye inmişti. Mosse'nin tanıklığı sayesinde Alyeska bu olayın tamamında suçsuz bulunacaktı. Mercer Andy'nin beynini okurmuş gibi insan hatası dedi. İhmalkarlık değil de insanların yanlış nedenlerle yanlış şeyler yaptıkları türden. Musi'yi nasıl öğrendin? Yarın sana her şeyi anlatacağım. Şu anda bir içkiye, sıcak bir duşa ve bir yatağa ihtiyacım var. Hangi sırayla olursa olsun. Önce içki, Andy sırıttı. O ofisimde var işte. Ama bugün burada ne yapmış olursan ol, yatağımı seninle paylaşmam. 54. ayrımın sonu. Sayfa 509.